Ayrım 37, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 477. Wallander ayağa kalktı. Pilotlar da silahlı olabilirdi ama tabancayı helikopterin açık kapısına doğrulttuğunda orada ellerini başının üstünde tutan tek bir genç adam olduğunu gördü. Wallander vurduğu adamları inceledi. İkisi de hayattaydı ama kaçma şansları yoktu. Tolpi'nin tabancasını alıp cebine koydu, sonra helikoptere doğru yürüdü. Pilotun elleri hala havadaydı. Wallander bağırarak uçup gitmesi gerektiğini söyledi. Biraz geri çekildi ve helikopterin havalanmasını, şatonun çatısında kaybolmasını, karanlık gökyüzünü delen projektörlerini izledi. Her şeyi bir sisin arkasından görüyor gibiydi. Yanağını ovuşturduğunda eline kan bulaştı. Bir beton parçasının yüzüne geldiğinin farkına varmamıştı. Sonra ahırlara doğru koştu. Sophia onu görünce sevinç çığlığı attı. Wallander gülümsemeye çalıştı ama yara nedeniyle yüzü gergindi. "Her şey yolunda," dedi Wallander nefesini rahatlatmaya çalışarak. "Ama senden bir şey yapmanı istiyorum. Ambulansı ara. Helikopter pistinde kurşun yarası olan iki adam var. Sonrasında başka bir şey yapmanı istemiyorum. Stan'in yanına dönüp teklifini kabul edebilirsin. Her şey bitti." Derken Harderberg'i hatırladı. Yeterince zaman yoktu. Koşmaya başladı. Ancak atların toynaklarıyla iyice yumuşayan çamurda kayıp düştü. Zar zor ayağa kalkıp kapılara doğru koştu. Havaalanına zamanında varıp varamayacağını merak etti. Höglund bacaklarını esnetmek için arabadan inmişken ona doğru koşan Wallander'i gördü. Wallander meslektaşının dehşete kapılmış yüzünü görünce ne kadar korkunç göründüğünü anladı. Her tarafı kan ve çamur içindeydi, kıyafetleri yırtılmıştı ama açıklama yapacak zamanı yoktu. O anda önemli olan tek şey Harderberg'in havalimanından ayrılmasını engellemekti. Höglund da hemen arabaya binmesini söyledi. Höglund kapısını kapatmadan yola çıkmıştı bile. Hızla vites yükseltip gazı kökledi ve kırmızı ışığı umursamadan ana yola savrularak çıktı. "Sturup'a en kestirme yol hangisi?" diye sordu Wallander. Höglund torpido gözünde bir harita buldu ve ona rotayı anlattı. "Başaramayacağız," diye düşündü Wallander. "Mesafe çok uzak ve yeterli zamanımız yok." "Björk'ü ara," dedi Wallander araç telefonunu göstererek. "Ev numarasını bilmiyorum." "O zaman lanet olası emniyeti ara ve öğren," diye bağırdı Wallander. "Tanrı aşkına kafanı kullan." Höglund denileni yaptı. Görevli memur Björk işe gelene kadar bekleyip bekleyemeyeceğini sorduğunda Höglund da bağırıp çağırmaya başladı. Numarayı alır almaz aradı. "Ne diyeyim?" diye sordu Wallander'a. Ona Harderberg'in uçağıyla ülkeyi terk etmek üzere olduğunu ve bir daha geri dönmeyeceğini söyle. Björk onun durdurulmasını sağlamalı. En fazla yarım saati var. Björk telefona cevap verdiğinde Wallander az önce söylediklerini Höglund'un kelime kelime tekrar ettiğini duydu. Höglund yanıtı sessizce dinledikten sonra telefonu Wallander'a uzattı. "Seninle konuşmak istiyor." Wallander telefonu sağ eline alıp ayağını gaz pedalından biraz çekti. "Ne demek Harderberg'in jetini durdurmalıyım?" dedi Björk kulak tırmalayıcı bir sesle. "Gustav ve Sten Torstenson cinayetlerinin emrini o verdi, Ström'ü de öldürdüler."
"Söylediklerinden kesinlikle emin misin? Şu anda neredesin? Sesin neden bu kadar kötü geliyor?"
"Farnholm şatosundan dönüyorum. Açıklayacak zamanım yok. Harderberg şu anda havalimanına gidiyor. Derhal durdurulmalı. O uçak kalkar ve İsveç hava sahasından ayrılırsa onu kaybetmiş oluruz."
"Bütün bunlar kulağa çok garip geliyor," dedi Björk. "Farnholm şatosunda sabahın bu saatinde ne işin vardı?"
Wallander Björk'ün sorularının kendi açısından son derece makul olduğunu anladı. Björk'ün yerinde kendisi olsaydı nasıl tepki vereceğini düşündü. "Tuhaf göründüğünün farkındayım," dedi Wallander, "ama bu defa bana güvenme riskini almalısın."
"O kez ona danışmam gerekecek."
Wallander sızlandı. "İnan buna zaman yok. Ne dediğimi duydun, Sturup'ta polisler var. Harderberg'i durdurmalarını söylemelisin."
"Beni 15 dakika içinde ara," dedi Björk. "O kez onunla hemen iletişime geçeceğim."
Wallander o kadar öfkelendi ki neredeyse arabanın kontrolünü kaybediyordu. "Lanet olası pencereyi aç," dedi Wallander. Höglund dinleni yaptı. Wallander telefonu dışarıya fırlattı. şimdi kapatabilirsin. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekecek. Harderberg'in suçlu olduğundan emin misin dedi Höglund. Neler oldu anlatır mısın, yaralandın mı? Wallander son iki soruyu duymazdan geldi. Eminim diye yanıt verdi. Ayrıca ülkeyi terk ederse onu asla yakalayamayacağımızı da biliyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Wallander kafasını iki yana salladı. Bilmiyorum. Aslında en ufak bir fikrim bile yok. Bir şeyler düşünmem gerekecek. Ancak 40 dakika sonra Sturup'a yaklaştıklarında hala ne yapacağını bilmiyordu. Wallander havaalanı binasının sağındaki kapılarda lastikler gıcırdayarak durdu. Daha iyi görmek amacıyla arabanın üstüne çıktı. Erken uçuşlar için gelen bütün yolcular neler olduğunu anlamak için durup ona bakıyordu. Kapıların iç kısmındaki bir yemek servis kamyonu Wallander'in görüşünü engelliyordu. Wallander sürücünün dikkatini çekmek ve kamyonun çekilmesi sağlamak için bağırarak kollarını sallamaya başladı. Ancak kamyonun direksiyonundaki adam başını bir gazeteye gömmüştü ve arabanın üzerine çıkmış, çılgın gibi bağırıp çağıran adamı duymuyordu. Derken Wallander tabancasını çekip havaya ateş etti. Onu izleyen kalabalık arasında ani bir panik yaşandı. İnsanlar bavullarını kaldırımda bırakarak dört bir yana kaçışmaya başladılar. Kamyonun şoförü ise silah sesini duyduktan sonra sonunda Wallander'in kendisinden yoldan çekilmesini istediğini anladı. Harderberg'in Grumman Gulfstream'i hala oradaydı. Pistteki spot lambalarının soluk sarı ışığı jetin gövdesine yansıyordu. Uçağa giden iki pilot silahın sesini duymuş ve yolda durmuşlardı. Wallander onu görmemeleri için arabanın üzerinden atladı ancak dengesini kaybedip düşünce sol omzunu yola sert bir şekilde vurdu. Omzundaki acı onu daha da sinirlendirdi. Harderberg'in sarı havaalanı binasının içinde bir yerde olduğunu biliyordu ve kaçmasına izin vermeye niyeti yoktu. Giriş kapılarına doğru koştu, valizlere ve el arabalarına takıldı, Höglund hemen arkasından geliyordu. Cam kapılardan geçip havaalanı polis ofislerine doğru ilerlerken silahı hala elindeydi. Pazar sabahı henüz erken saatler olduğu için içeride fazla insan yoktu. Yalnızca İspanya'ya gidecek tarifesiz bir uçak için bir kayıt masasının önünde kuyruk oluşmuştu. Kan ve çamur içindeki Wallander'in telaş içinde gelişiyle ortalık karıştı. Höglund insanları sakinleştirmeye çalıştı ama o hengamede sesi duyulmadı. Görevli polislerden biri gazete almak için ofisten dışarı çıkmıştı. Wallander'in yaklaştığını gördü, dikkatini çeken ilk şey elindeki tabancaydı. Polis gazeteyi elinden düşürüp endişeyle kapı kodunu tuşlamaya başladı ama daha tuşlamayı bitirmeden Wallander onu kolundan yakaladı. ''Komiser Wallander, Üstad polisi!'' diye bağırdı. ''Durdurmamız gereken bir uçak var. Doktor Alfred Harderberg'in Gulfstream'i kaybedecek vaktimiz yok.'' ''Ateş etmeyin!'' dedi korkudan soluğu kesilen polis. ''Tanrı aşkına!'' dedi Wallander. ''Ben de polisim. Ne dediğimi duymadın mı?'' ''Ateş etmeyin!'' dedi adam yeniden. Sonra da bayıldı. Wallander yerde yatan zavallı adama baktı. Artık çileden çıkmıştı. Polis ofisinin kapısını yumruklamaya başladı derken Höglund yetişti. ''Bırak ben deneyeyim!'' dedi Höglund. Wallander Harderberg'i her an görebilirmiş gibi etrafına baktı. Pistleri gören büyük pencerelere koştu. Harderberg uçağın merdivenlerinden çıkıyordu. Kısa süre sonra başını hafifçe eğip içeri girdi. Uçağın kapısı anında kapandı. ''Başaramayacağız!'' diye bağırdı Wallander Höglund'a. Koşarak terminalden çıktı. Höglund da yanındaydı. Havaalanına ait bir arabanın kapılardan içeri girdiğini fark etti. Son bir gayret göstererek kapılar kapanmadan önce boşluktan geçmeyi başardı. Bagaja çarptı ve arabanın durması için bağırdı. Ancak sürücü çok korkmuş olmalı ki hızlandı. Höglund kapılar kapanmadan geçmeyi başaramamış ve dışarıda kalmıştı. Wallander vazgeçercesine kollarını kaldırdı. Gulfstream piste doğru ilerliyordu. Dönüş yaptıktan sonra hızlanıp kalkmasına sadece 100 metre kalmıştı. Wallander'in durduğu yerin hemen yanında bagaj römorklarını çekmek için bir bagaj traktörü duruyordu. Başka seçeneği yoktu. Traktöre binip motoru çalıştırdı ve piste yöneldi. Yan aynadan traktörün arkada yılan gibi uzayan römorkları çektiğini görebiliyordu. Bağlı olduklarını görmemişti ama artık durmak için çok geçti. Gulfstream piste varmak üzereydi ve motorlarının sesleri giderek artıyordu. Wallander apronla pist arasındaki çimlerin üzerinden kestirmeden giderken bagaj römorkları devrilmeye başlamıştı. Biraz sonra uçaklar fren yaparken oluşan siyah lastik izlerinden asfalttaki geniş çatlaklar gibi göründüğü piste ulaştı. Bagaj traktörünü burnunu ona doğrultan Gulfstream'e doğru sürdü. Aralarında 200 metre kala uçağın kendisine doğru geldiğini gördü, o anda başardığını anladı. Jetin traktöre çarpmadan havalanması için gerekli hıza ulaşması mümkün değildi. Bu yüzden pilotların durması gerekecekti. Wallander frene bastı ama traktörde bir sorun vardı. Ayağını frene tekrar basıp basıp çekti ama hiçbir şey olmadı. Hızı gitmiyordu ama şimdiki hızı çarpıştıklarında uçağın ön tekerleğinin hasar görmesine yeterdi. Arkadaki son römorklar birbirine çarparak serbest kalırken Wallander traktörden atladı. Pilotlar yangın çıkmaması için motorları kapatmıştı. Römorklardan biri kafasına çarpan Wallander sallanarak ayağa kalktı. Gözlerine akan kan nedeniyle zar zor görebiliyordu. Tuhaf bir şekilde tabancası hala elindeydi. Uçağın kapısı açılıp basamaklar alçaldığında yaklaşan siren seslerini duydu, bekledi. Sonra Harderberg uçaktan çıktı ve merdivenlerden piste indi. Wallander onun farklı göründüğünü düşündü. Derken ne olduğunu anladı. Artık gülümsemiyordu. Höglund polis arabalarının ilkinden uçağın merdivenlerinin önünde indi. Wallander yırtık gömleğiyle gözlerindeki kanı silmekle meşguldü. ''Vuruldun mu?'' diye sordu Höglund. Wallander başını iki yana salladı. Dilini ısırdığından konuşmakta zorlanıyordu. ''Björk'ü arasan iyi olur.'' dedi Höglund. Wallander Höglund'a bak. ''Hayır, onu sen ara ve Doktor Harderberg'le ilgilen.'' Sonra yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Höglund arkasından koşup yetişti. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Eve, uyumaya gidiyorum. Biraz yorgunum. Daha doğrusu üzgünüm. Her şey yolunda gitmiş olsa bile.'' Sesindeki bir şey daha fazlasını söylemesine engel oldu. Wallander yürümeye devam etti. Her nedense kimse onu durdurmaya çalışmadı. 18. Bölüm 23 Aralık Perşembe sabahı Kurt Wallander içinden gelmese de Noel ağacı almak için Üstad'daki Österport Storg'a gitti. Yoğun bir sis vardı. Skåne'de 1993 Noel'i karsız geçecekti. Noel ağaçlarını incelemek için epeyce zaman harcadı. Aslında ne istediğinden pek emin değildi. Ama sonunda masasına koyabileceği kadar küçük bir ağacı seçip eve götürdü ve bir ayaklık aradı ama bulamadı. Oysa evde olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Büyük ihtimalle Mona ile boşandıktan sonra eşyalarını paylaşırlarken kaybolmuştu. Noel için alması gereken şeylerin bir listesini yaptı. Son birkaç yıldır gittikçe daha sefil bir hayat yaşadığı açıktı. Evdeki bütün dolaplar boştu. Yaptığı liste bir A4 sayfasını tamamen doldurmuştu. Arkasına yazmaya devam etmek için sayfayı çevirdiğinde orada zaten bir şeyin yazılı olduğunu gördü. Sten Torstensson. Bunun yaklaşık 2 ay önce Kasım ayının başında işe geri dönmeye karar verdiği o sabah soruşturma için yazdığı ilk not olduğunu anımsadı. Bu masada oturduğunu ve Üstad Alejandro'daki bir ölüm ilanının ilgisini çektiği anı hatırladı. Aradan geçen zamanda birçok olay yaşanmıştı. Sanki o Kasım sabahının üzerinden çok çok uzun bir süre geçmişti. Alfred Harderberg ve iki gölge adamı tutuklanmışlardı. Noel tatili bittiğinde Wallander çok uzun süre devam edeceği anlaşılan soruşturmaya yeniden dönecekti. Farnholm şatosuna ne olacağını merak ediyordu. Ayrıca Wieden'i arayıp yaşadıklarından sonra Sofia'nın ne durumda olduğunu öğrenmesi gerektiğini düşündü. Ayağa kalkıp banyoya gitti ve aynadaki görüntüsünü inceledi. Yüzü zayıflamış görünüyordu. Aynı zamanda yaşlanmıştı. 50'sine yaklaştığı belliydi. Ağzını kocaman açtı ve sıkıntıyla dişlerine baktı. Morali mi bozuldu yoksa öfkelendi mi bilemedi ama yeni yılda diş hekimine gitmesi gerektiğine karar verdi. Sonra mutfaktaki listesine geri döndü. Sayfadaki Sten Torstensson'un üstünü çizip yeni bir diş fırçası alması gerektiğini not etti. Sağanak yağmur altında listedeki her şeyi alması 3 saat sürdü. daha fazla para çekmek için bankamatikleri iki kez kullanmak zorunda kaldı ve her şeyin bu kadar pahalı olmasına öfkelendi. Gece saat 1'den kısa süre önce elinde torbalarla eve döndüğünde mutfak masasına oturup listedekileri alıp almadığını kontrol etti. Tabii ki bir şeyi unutmuştu. Noel ağacının ayaklığını. Telefon çalmaya başladı. Noel boyunca izinliydi, bu yüzden aramanın emniyet müdürlüğünden gelmesini beklemiyordu. Ama ahizeyi eline aldığında Ann-Britt Höglund'un sesini duydu. ''Biliyorum izinlisin'' dedi Höglund, ''ama önemli olmasa aramazdım.'' Yıllar önce mesleğe başladığımda öğrendiğim ilk şey bir polisin asla izinli olamayacağıydı dedi Wallander. ''Bugünlerde polis akademisinde bunları öğretmiyorlar mı?''
''Profesör Persson bir kez bahsetmişti'' dedi Höglund. ''Ama doğruyu söylemek gerekirse ne söylediği hakkında hiçbir fikrim yok.''
''Ne istiyorsun?''
''Svetberg'in odasından arıyorum. Bayan Duner şu an odamda seninle konuşmak istiyor.''
''Ne hakkında?''
''Söylemedi. Senden başka kimseyle konuşmayacakmış.''
Wallander hiç tereddüt etmedi. ''Ona geleceğimi söyle. Odamda bekleyebilir.''
''Bunun dışında şu an burada pek bir şey olmuyor'' dedi Höglund. ''Sadece ben ve Martinson merkezdeyiz. Trafik ekipleri Noel'e hazırlanıyor. Böylece Scone'liler Noel'i balon şişirerek geçirebilecek.''
''İyi'' dedi Wallander. ''Sarhoş halde araba kullanan çok olacaktır. Onların icabına bakmalıyız.''
''Bazen Björk gibi konuşuyorsun'' diye güldü Höglund.
''Umarım öyle değilimdir'' diye yanıt verdi Wallander dehşete kapılarak.
''Bana artık daha az görülen bir suç türü söyleyebilir misin?''
Wallander kısa bir süre düşündü. ''Siyah beyaz televizyonların çalınması. Başka da yok.'' Wallander telefonu kapatırken Bertha Duner'in ne söyleyeceğini merak etti. Saat 1'i çeyrek geçe polis merkezindeydi. Santraldeki Noel ağacı pırıl pırıl parlıyordu. Ebba'ya her yıl verdiği çiçek buketini henüz almadığını hatırladı. Odasına giderken kantine uğrayıp herkese mutlu Noeller diledi. Ann-Britt Höglund'un kapısını çaldı ama cevap gelmedi. Bertha Duner ziyaretçi koltuğuna oturmuş onu bekliyordu. Sol kolu her an sandalyeden düşecekmiş gibi görünüyordu. Wallander içeri girdiğinde ayağa kalktı, el sıkıştılar. Wallander oturmadan önce ceketini asarken kadının yorgun göründüğünü düşündü. ''Benimle konuşmak istemişsiniz'' dedi Wallander samimi görünmeye çalışarak.
''Rahatsız ettiğim için özür dilerim. İnsan bir polisin çok meşgul olduğunu kolayca unutuveriyor.''
''Sizin için zamanım var. Ne konuşmak istiyorsunuz?'' Bertha Duner sandalyenin yanındaki plastik çantadan bir paket çıkarıp masanın üzerinden Wallander'a uzattı.
''Bir hediye. İster şimdi açın, ister yarına kadar bekleyin.''
''Neden bana bir Noel hediyesi vermek istediniz?'' diye sordu Wallander şaşkınlıkla.
''Çünkü artık patronlarıma ne olduğunu biliyorum. Failler sizin sayenizde yakalandı.''
Wallander itiraz etmek için başını iki yana sallayıp kollarını kaldırdı. Bu doğru değil. Bir sürü insanın dahil olduğu bir ekip çalışmasıydı. Teşekkür edeceğiniz tek kişi ben değilim.
Cevabı onu şaşırttı. Gereksiz tevazunun sırası değil. Herkes teşekkür etmemiz gereken kişinin siz olduğunu biliyor.
Wallander ne diyeceğini bilemeyince paketi açmaya başladı. Paketin içinden Gustav Torstensson'un bodrumunda gördüğü ikonalardan biri çıktı. ''Bunu kesinlikle kabul edemem'' dedi Wallander. ''Yanılmıyorsam Bay Torstensson'un koleksiyonundan bir parça.''
''Artık değil'' diye yanıtladı Bertha Duner. ''Vasiyetinde hepsini bana bıraktı. Onlardan birini size vermekten çok mutlu olurum.''
''Çok değerli olmalı'' dedi Wallander. ''Ama ben bir polisim ve bu tür hediyeleri kabul edemem. En azından önce şefimle konuşmam gerekecek.''
Bertha Duner yine şaşırttı. ''Zaten görüştüm. Kendisi tamam'' dedi.
''Björk'le konuştunuz mu?'' dedi Wallander afallayarak.
''İyi olur diye düşündüm.''
Wallander ikonaya baktı. Ona Letonya'yı, Riga'yı hatırlatmıştı. Özellikle de Bayba Liepa'yı.
''Sandığınız kadar değerli değil'' dedi Bertha Duner. ''Ama çok güzel.''
''Evet, çok güzel. Ama bunu hak etmediğimi söylemeliyim.''
''Gelmemin tek nedeni bu değil'' dedi Bertha Duner.
Wallander şimdi ne söyleyeceğini merak ederek kadına baktı.
''Size bir sorum var. İnsanın kötülüğünün bir sınırı yok mu?''
Böyle bir soruyu cevaplayabilecek doğru kişi ben değilim.
Ama bu soruyu bir polis değil de başka kim cevaplayabilir?
Wallander ikonayı dikkatlice masaya koydu. Anladığım kadarıyla bir insanın organlarından para kazanmak amacıyla başka bir insanı nasıl öldürebileceğini merak ediyorsunuz, dedi Wallander. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizin için olduğu kadar benim için de anlaşılmaz bir şey bu.
Dünya nereye gidiyor? Alfred Harderberg hepimizin hayran olduğu bir adamdı. Bir kişi nasıl bir eliyle hayır kurumlarına bağışta bulunurken diğeriyle insanları öldürebilir?
Tek yapabileceğimiz elimizden geldiğince bununla mücadele etmek.
Anlamadığımız bir şeyle nasıl mücadele edebiliriz?
Gerçekten bilmiyorum. Tek bildiğim elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiği.
Konuşmaları Martinson'un koridorda yankılanan neşeli kahkahasıyla sona erdi. Bertha Duner ayağa kalktı.
Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.
Tatmin edici cevaplar veremediğim için üzgünüm, dedi Wallander kapıyı açarken.
En azından dürüstünüz, diye karşılık verdi Bertha Duner.
Wallander ona vermesi gereken bir şey olduğunu hatırladı. Masasına gidip çekmecelerin birinden Finlandiya manzaralı kartpostalı aldı.
Bunu size vereceğime söz vermiştim. Artık bize lazım değil.
Kartpostalı unutmuştum, dedi Bertha Duner çantasına koyarken.
Wallander Bertha Duner'e emniyet binasının dışına kadar eşlik etti.
Size mutlu Noeller diliyorum, dedi Bertha Duner.
Teşekkür ederim, dedi Wallander. Ben de size mutlu Noeller diliyorum. İkonaya iyi bakacağım.
Wallander odasına döndü. Bertha Duner'in ziyareti onu huzursuz etmişti. Uzun süre peşini bırakmayan kasvetli düşünceleri tekrar hatırlamak zorunda kalmıştı. Ama onları zihninden uzaklaştırdı. Ceketini alıp emniyetten ayrıldı. Bir süreliğine uzaklaşacaktı. Sadece işinden değil, onu üzebilecek herhangi bir düşünceden de. İkonayı hak etmeyebilirim diye düşündü ama birkaç gün tatil yapmayı hak ediyorum.
Arabasını sisin içinde sürüp eve gitti. Sonra dairesini temizledi. Yatmadan önce Noel ağacının dik durmasını sağlayacak bir düzenek yaptı ve ağacı süsledi. İkonayı yatak odasına astı. Işığı söndürmeden önce bir süre inceledi. Kendisini koruyup koruyamayacağını merak etti.
Ertesi gün Noel arifesiydi. İsveç'teki büyük gün. Dışarıda hala sisli ve sıkıntılı bir hava vardı. Ancak Kurt Wallander bugün bütün sıkıntıların üstesinden gelebileceğini hissetti. Uçak saat 3.30'da inecek olmasına rağmen 2'de Sturup havaalanına gitti. Arabasını park edip sarı havaalanı binasına yaklaşırken kendini çok huzursuz hissetti. Sanki herkes ona bakıyordu. Yine de terminalin sağındaki kapılara doğru yürüme isteğine karşı koyamadı. Gulfstream artık orada değildi. Ondan hiçbir iz kalmamıştı. Hepsi bitti diye düşündü. Şu anda bu soruşturmaya bir nokta koyuyorum. Anında bir rahatlık hissetti. Gülümseyen adamın görüntüsü artık tamamen kaybolmuştu. Bekleme salonuna gitti, sonra tekrar dışarı çıktı. Gençliğinden beri hiç hatırlamadığı kadar gergindi. Girişteki kaldırım taşlarını saydı, yetersiz İngilizcesini prova etti ve birazdan yaşanacaklardan başka bir şey düşünmek için boşuna uğraştı. Uçak indiğinde hala terminalin dışında bekliyordu. Sonra aceleyle içeri girip gazete standının yanında durarak beklemeye başladı. En son gelenlerden biriydi. Ama işte oradaydı. Bay Baliepa. Tıpkı hatırladığı gibiydi. Son.
Kitabın sonu. 16 Ekim 2022. Sayfa 493.